Ayrım 4. İran dost mu? Namık Kemal Zeybek. Sayfa 57. İran'ı konuşmak. Aysam, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Stratejik Araştırmalar Merkezi bir beyin fırtınası çalışması düzenledi. Bilim adamları ve uzmanlarla birlikte İran'ı konuştuk. İran'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu alan olduğunu hatırladık. Türkiye-İran karşıtlığı edebiyatının anlamsızlığını konuştuk. Yavuz Sultan ile Şah İsmail Savaşı'ndan söz edenlere kim kimle savaşmamış ki diye karşılık verilebilir diyorum. İkisi de Türk olan bu iki büyük hakanın savaşının tarihin acıklı olaylarından biri olarak hatırlanması gerekir. Buna karşılık çok uzun yıllardan beri İran ile sınırımız kesinleşmiştir. Ve aramızda sınır, çıkar ya da benzeri çatışmalar için hiçbir sebep yoktur. Sünnilik, Şiilik derseniz, bilelim ki İran'a Şiiliği yerleştiren de bir Türk hanedanı olan Safevilerdir. Üstelik biz artık Sünniliğin üstünde İslamlığı temel alan bir anlayışa ulaşmış olmalıyız. Sünnilik de, Şiilik de, Alevilik de, bizim İslam bahçemizin gülleridir. Ortak Müslümanlık bilincinde buluşmak gerek. İçtihat ayrılıklarına dayalı ayrımları hoş görebilendir. Yüreğinin derinliklerinde imanı hisseden. İçtihatında yanılmayana iki sevap vardır. Yanılana da bir sevap. Yeter ki niyet düzgün olsun. Gün ayrışma değil, buluşma zamanıdır. Laiklik mi, laikçilik mi? Ülkemizde Atatürk'ün sadece laiklik uygulamasını ele alan ve onunla Atatürkçülük yaptığını sanan kimileri bizi hep İran'dan gelecek devrim ihracı ile korkuttular. Bunun adına laiklik değil, laikçilik denir. Laikliği bir devlet anlayışı olmaktan çıkarıp din düşmanlığının örtüsü durumuna getirenlerdir bunlar. Bunlar için laiklik bir ideoloji olmuştur ve bu yüzden de laikçidirler. Yani bir başka türlü aşırılık. İsteyen istediği aşırılığa kapılsın ama bunu kimse Atatürk'e yamamasın. Bakınız Atatürk'e. Sadabat Paktı'nı kuran Atatürk'ün en yakın ilişki içinde olduğu ülkelerden biri İran'dı. O zamanki İran'da hem şahlık vardı hem de dine dayalı devlet. Böyle sözlerle söylemek gerekirse İran monarşik bir teokrasi idi. Anayasaya göre devletin dini, İslam dini ve hanedanın görevi de bu dinin yayılmasına hizmet idi. Bütün yasalar Caferi mezhebi fıkhına göre idi. Peki Türkiye devletini laik ve cumhuriyet olarak kuran Atatürk bunu ilişkiler geliştirmenin engeli görmüş müydü? 1979'da olan ise şahlıktan cumhuriyete geçmek ve yönetimin de din adamlarının denetimine geçmesidir. Şii mezhebinin yapısı itibariyle din adamlığı devlet dışında kurulmuş çok güçlü ve aslık, üstlük esasına dayanılı bir yapıdır. Türkiye'de bu yoktu. Türkiye halkının büyük çoğunluğu Sünni, ikinci çoğunluğu Alevidir. Şiiler sayıca azdır. Yani Türkiye'ye İran'dan devrim ihracı mümkün değildi ve değildir. Ama dikilen bu korkuluk ile uzun yıllar bu yakın komşumuz ile ilişkilerimiz engellenmiştir. Başkaları kendi oyunlarının oyuncağı yapmışlardır bizi. Şimdilerde ülkemizde de İran'da da bilincin daha berraklaştığı görülüyor. Bu bilinç aydınlığı genişlemelidir. İran ile daha yakın, daha sıcak, daha yoğun işbirliği içinde olunmalıdır. İran Türklerine ne olacak diyor musunuz? Onlar için daha çok kültür hakkı almanın yolu da yakın ilişkiden geçer. Sakın İran'ı bölmek ve yağmalamak isteyenlerin oyunlarına oyuncak olmayalım. İran bölünmemelidir. Neyi bölüyorsunuz? Orası Büyük Selçuklu vatanıdır ve orada yaşayan Türkler oranın sahipleridir. Bütün öteki halklarla birlikte. İran'ı sevmek. Ben İran'ı seviyorum. İran'ın siyasi rejiminin de İran'a özgü olduğunu biliyorum. O rejimi isteseniz de Türkiye'ye aktaramazsınız. İran dini devlettir. Direncinin gücünün kaynağı da dini anlayışı ve mezhebidir. Şii Müslümanlık, Sünnilikten farklı olarak çok ciddi ve güçlü bir din adamları kadrosuna sahiptir. Din adamları tarih içinden gelen bir teşkilattır. Çok iyi yetiştirilirler ve disiplinli bir güç durumundadırlar. En yukarıda rehber vardır. Adı üzerinde dini rehberdir. Yönetimi doğrudan gerçekleştiren cumhurbaşkanı ise halk tarafından seçilir ve bu anlamda öteki demokrasilerden önemli bir ayrım yoktur. İran halkı oy verirken cumhurbaşkanı adayının ne kadar dindar olduğuna değil, yönetimde ne kadar yararlı olacağına bakar. İran'da Humeyni devrimi ile değişen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kul olan şahlığın yerini bağımsızlıkçı bir cumhuriyetin almış olmasıdır. Hatırlatalım ki şahlık zamanında da İran dini devlet idi. Devrim İslami monarşi yerine İslam cumhuriyetini getirmiştir. Şah mı, Hümeyni mi diye sorulsa şah der misiniz? Derseniz ne diyelim? Ama bilelim ki İran halkı İmam Hümeyni demiştir ve halen de öyledir. Türkiye ise halkın çoğunluğu Sünni olan bir ülkedir. Burada dini devlet tarihte bile olmamıştır. Şimdi de olmaz. İsteseniz de kuramazsınız. Türkiye halkının ikinci çoğunluğu olan Alevilik, Bektaşilik ise tabiatı itibariyle laikliğe çok yatkın bir İslami akımdır. Dolayısıyla İran'ı sevmek İran şartlarındadır. Türkiye'yi İran yapmak ne mümkündür ne de doğrudur. Asıl soru şudur. İran halkı devrimini kendisi yaparak bir yönetim biçimi kurmuştur. Bu İran hiçbir ülkeye saldırmamıştır. Peki Amerika'nın ya da bir başka gücün İran'a saldırmaya ne hakkı vardır? Son yıllarda İran'a 4 seferim oldu. Son gidişimde öncekilerden daha aydınlık çehreli bir İran gördüğümü söylüyorum. İran'ın rehberi Ayetullah Ali Hamaney Türk. Gerçek bir saygınlık ailesi içinde. Bugünlerde büyük şair Türk Şehriyar'ın dizi filmi herkesin dilinde. Şehriyar'ın İran'da itibarı çok yüksek. Cumhurbaşkanı Ahmet-i Necat tam bir halk adamı. Sürekli olarak halkın içinde. Eski evinde oturuyor. Futbolcularla futbol oynayıp sohbet ediyor. Esnafla haşır neşir, mescitte bağdaş kurup halkla doğrudan temas ediyor. Ahmet-i Necat meslekten yönetici. Yönetim kademelerini birer birer aşıp en yükseğe çıkmış. Tahran Belediye Başkanlığı'nda çok başarılı olmuş ve şimdi Cumhurbaşkanı. Makamları hizmet yeri olarak görmüş. Zengin olmamış, orta halli bir insan. Halkın doğrudan temsilcisi. Bir toplantı. Katıldığım ve konuşma yaptığım son toplantımıza gelince, bu 21.si. İslam dünyasının her yerinden gelen 300 delege, 120'si tebliğ sunuyor. Salon sürekli dolu. 3 gün süren düzenli konuşmalar yapılıyor. Alkış yok. Sadece Iraklı Sünni din adamının feryadı alkışlarla desteklendi. O bir imdat konuşmasıydı. Amaç mı? Amaç, mezhepler arasında, meşrepler arasında, dini inanç ayrımları karşısında hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılması. İyi değil mi? Adı takribi mezahip, yani mezheplerin yakınlaşması. İran olmak ve olmamak. İran'ın 2006'da bir erkek koyun klonladığı haberini kaçıranlar için yeni bir haber. İran şimdi de dişi keçi kopyalayarak dünyanın 5. ülkesi oldu. Şaşırdınız mı? Eğer İran'ı size anlatıldığı gibi anlamaya alışmışsanız şaşırmanız gerekirdi. Türkiye İran olmayacakcılardansanız ve şaşırmadıysanız ben size şaşarım. Elbette Türkiye İran olmayacak. Olmamalı ve olamaz. İran'da Türkiye olmayacak. Olmamalı ve olamaz. Türkiye Türkiye'dir. İran'da İran. Ama Türkiye ile İran, Atatürk döneminde en yakın ve kardeş iki ülkeydi. Yine öyledir. Öyle olmalıdır ve öyle kalmalıdır. Asırlardan beri olduğu gibi. Kimse ama o zaman İran laikti demesin. Çünkü İran o zaman da laik değildi. Anayasanın ikinci maddesine göre İran devletinin resmi dini İslam diniydi. Yasalarda Caferi fıkhı temelli yasalardı. Elbette dinin ilgilenmediği alanlarda laik yasalar da vardı. Bugün de öyledir. Şah zamanında olan teokratik monarşidir. Şimdi olan ise İslam Cumhuriyeti. Demokrasi mi? Türkiye'de ne kadarsa o kadar. Fark mı? Türkiye laik demokrasi, İran'da İslami demokrasi. Söz gelimi, Türkiye'de başını örten memur olamaz ve üniversitede okuyamaz. İran'da da başını açan. Fark ne? Öte yandan bakın İran demokrasisinde neler var. 1979 İslam devriminden sonra yapılan halk oylamasıyla %98,2 oranında kabul oyu ile İslam demokrasisi onaylanmıştır. İran'da yönetmenin başında cumhurbaşkanı bulunur. 4 yılda bir halk tarafından seçilir ve 20 bakanını kendisi seçer. İran'da yasama meclisi 290 üyeden oluşur. Bu üyeleri halk seçer. Yargı rehberlik makamına bağlıdır. Başkanını 5 yıllığına rehber seçer. Rehber, rehberlik meclisi tarafından seçilir. Rehberlik meclisini halk seçer. Bu meclis, bizdeki anayasa mahkemesinin yetkilerine de sahiptir. Yasaların anayasaya uygunluğunu denetler. Ayrıca halk tarafından seçilen Uzgörürler Meclisi, Denetim Şurası ve Düzenin Yararını Teşhis Kurulu gibi oluşumlarında geniş yetkileri vardır. Elbette bütün bu kurallara seçilmek için ön şart rejime sadık olmaktır. Türkiye'de böyle değil midir? Bütün bu esaslar temel kavram farklı olsa da bizdeki veya diğer laik demokrasilerdeki gibidir. Peki fark? Belki şaşıracaksınız ama ilginç farklar var. İran'ın resmi dini İslam dini ve resmi mezhebi Caferilik olmakla beraber Sünni dört mezhebe bağlı Müslümanlar inançlarının gereğini hiçbir sınırlama ve kınama olmadan serbestçe yerine getirebilirler. Hayır, şaşıracağınız bunlar değil. İran'da Hristiyanlık, Musevilik ve Zerdüştilik de resmen tanınan dinlerdendir. Şaşırmadınız mı? Peki, şimdi de şaşırmayın. Bu üç din mensuplarından her birinden İslami Şura Meclisi'nde bir veya birden fazla temsilci vardır. İran'da musiki, resim ve heykelin hiçbir zaman günah sayılmadığını da ekleyelim. Nanoteknoloji dahil teknolojide çok ileri gidildiğini, bilim ve sanatta çok mesafe alındığını da söyleyelim. Elbette İran olmayalım ama bilelim. İran olunur mu? Türkiye İran olur mu? Bu soru sürekli gündem maddesi. Geçenlerde Oral Çalışlar'da yazdı. Türkiye hiçbir zaman İran olmadı, İran'a benzemedi, bugünkü koşullarda Şah dönemine benzemiyor, dedi. Yani Türkiye İran olamaz. Kim İran olabilir? Hiç kimse elbette. İran İran'dır ve sadece İran, İran olabilir. İran'ın gerçeklerini yeterince bilmeyen, daha doğrusu İran'ı İran düşmanlarının anlatımlarıyla bilenler için İran'ı anlamak zor. Ama gelin önce soğukkanlı olarak bugünkü İran'ı dünkü İran'la karşılaştıralım. Devrimden önce İran'da şahlık vardı. Bugün cumhuriyet var. Hangisi daha iyidir? Devrimden önce de İran'da İslami sistem vardı. Yasalar İslam hukukunun Caferi mezhebi esas alınarak yapılırdı. Anayasanın ikinci maddesi şöyleydi. İran devletinin dini İslam dini, mezhebi Caferi sadık mezhebidir. Hanedan İslam dinini ve Caferi mezhebini yaymakla görevlidir. Peki hanedanın yaşayışı o ayrı konu. Şimdi ne var? İran İslam Cumhuriyeti var. İran'ı yönetenler samimi Müslüman. İran'da cumhuriyet olduğu kesin de demokrasi var mı? Var elbette. Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da nasıl varsa İran'da da var. Adı İslam demokrasisi. Türkiye'de ne var? Laik demokrasi. Nasıl Türkiye'de laikliğe karşı olanlara ve laik demokrasiyi değiştirmek isteyenlere izin verilmiyorsa, İran'da da İslam demokrasisini değiştirmek isteyenlere izin verilmiyor. Söz gelimi Türkiye'de nasıl bayanların başörtüsüyle memur olmaları yasaksa, İran'da da bayanların başı açık memur olmaları yasak. Kamuda ve hayatın içinde İranlı kadınların Türkiye'deki kadınlardan daha etkin olduğu da başka bir gerçek. İran'da kılıbık sözünün karşılığı zenzelil, kazak sözünün karşılığı ise yok. Bu da işin nüktesi. Peki, İran halkı yöneticilerini kendisi mi seçer? Ne sanıyorsunuz? İran'ı yöneten cumhurbaşkanını doğrudan halk seçer. O da bakanlarını seçer. Millet meclisinin onayına sunar. Bizdeki güven oyu gibi. Peki mollalar? Her şehirdeki mollalar Ayetullah derecesi elde etmiş alimler arasında seçim yaparlar. Onlar rehberlik meclisini oluştururlar. Onlar arasından rehber seçilir. Bugünkü rehber Türk asıllı Ayetullah Ali Hameney'dir. Bir de bizdeki Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun görevlerini yapan meclis vardır. Nigahban Şurası. Yasaların İslam'la uygunluğunu ve Cumhurbaşkanı adayları ile milletvekili adaylarının aday olup olamayacaklarını denetler ve karar verir. Söz gelimi son seçimde 8 adayın şartları taşıdığına karar verildi ve onlar aday oldu. İçlerinden din adamı değil, mühendis kökenli Ahmedi Necat halk tarafından seçildi. Sahi bizde nasıl seçiliyor? Diyorum ki her ülkenin tarihi gelişimi ve şartları başkadır. İran'a İslam Cumhuriyeti uygun olmuştur. Türkiye'ye laik cumhuriyet. Türkiye İran olmaz ama İran'ı da Türkiye gibi görmeye ne gerek var? Yine diyorum ki İran'ın Şah dönemindeki haline, yani yeni sömürge yapmaya kalkışanlara dikkat edilmeli. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 73.